Birinci Krallar kitabının 3 ve 4. bölümlerindeyiz. Konu Süleyman'ın bilgelik istediği dua ve Tanrı'nın bu duayı yanıtlayışıdır. Önümüzdeki bölümlerde yani 1. Krallar 3 ve 4. bölümlerde Tanrı bir görüm aracılığıyla Süleyman'a görünerek benden her ne istersen dile demişti. Bilge Süleyman, Peygamber Süleyman İsrail'i yönetmek için bilgelik ister. Bu bencillikten uzak isteği Tanrı'yı o kadar hoşnut eder ki ona istediğinden çok daha fazlasını vermeye söz verir. Tanrı ona bilgeliğe ek olarak zenginlik ve saygınlık da verir. Süleyman'ın aynı çocuğun kendilerine ait olduğunu iddia eden iki kadının davasında verdiği karar, Tanrı'nın ona gerçekten de bilge ve anlayış dolu bir yürek verdiğini göstermektedir. 1. Krallar 3. bölümün ilk iki ayetinde şöyle okuyoruz. Süleyman, Mısır Firavun'un kızıyla evlendi. Böylece Firavun'la müttefik oldu. Eşini Davut kentine götürdü. Kendi sarayı, Rabbin tapınağı ve Yeruşalim'in çevre surları tamamlanıncaya kadar orada yaşadılar. Halk hala çeşitli tapınma yerlerinde Rab'be kurbanlar sunuyordu. Çünkü o güne kadar Rabbin adına yapılmış bir tapınak yoktu. Süleyman'ın kral olduktan sonra yaptığı ilk şeylerden biri Mısır Firavun'un kızıyla evlenmek oldu. Bu evlilik Mısır'la müttefik olmalarını sağladı. Süleyman'ın yabancı kadınlarla evlilikleri korkunç hatalardı ve sonunda onu mahvettiler. Süleyman'ın kadınlar arasında büyüdüğünü hatırlayın, bunu söylemiştim hep. Babası Davut kadar hayatı iyi bilmiyordu. Ben Süleyman'ın hiçbir zaman Davut'un ruhsal kapasitesine sahip olduğuna ya da yaşamında Tanrı'ya Davut kadar özlem duyduğuna inanmıyorum. Yani bunu onun hayatında pek görmüyorum. Ancak Süleyman hatalarını kabul etti. Firavun'un kızıyla evlendikten sonra Rab'be gidip bilgelik istedi. Keşke bunu o kadınla evlenmeden önce yapsaydı. Davut'un hükümranlığından sonra bir gevşeme dönemi oldu. Halk yüksek yerlerde kurbanlar sunmaya başladılar ki bu aslında putperest bir tapınma biçimiydi. Bu daha açıkçası putperestliğe yavaş yavaş bir dönüştü. 5. ayette Süleyman babası Davut'un kurallarına uyarak Rab'be olan sevgisini gösterdi diyor. Ancak hala çeşitli tapınma yerlerinde kurban sunuyor, buhur yakıyordu. Tapınma yerlerinin en ünlüsü Givon'daydı. Kral Süleyman oraya giderek sunakta 1000 yakmalık sunu sundu diyor. Süleyman putperest sunaklarında kurbanlar sunmaya dünden razıydı. Bu Davut'un hiçbir zaman yapmayacağı bir şeydi. Süleyman Rabb'i sevdiği halde Davut gibi bir adam değildi. Kararlı ve Rab'be yönelen, Rabbin izinden gitmeye çalışan birisi değildi. Ama Davut böyle birisiydi. Her ne kadar hata yaptıysa da, günaha düştüyse de onun yüreğinde Rab'be karşı büyük bir özlem vardı. Süleyman Davut'un kurallarına göre yaşıyordu ama daha önce de gördüğümüz küçük zayıflığı onu ikinci sınıf malzeme haline getiriyordu. Rab Tanrı Givon'da o gece rüyada Süleyman'a görünüp sana ne vermemi istersin diye sordu. Rab Süleyman'a geceleyin bir rüyada gözüktü. Yine Tanrı'nın günümüzde insanlara rüyalarda gözükmediğini tekrarlamalıyım. Eğer bir rüya gördüyseniz sakın ola Rabbin size gözüktüğünü söylemeyin. O dönemlerde kutsal söz, Tanrı sözü tamamlanmamıştı. Ve Tanrı çeşitli yollar ile çeşitli biçimlerde insanlara, peygamberlere konuşuyordu. Ama günümüzde Rabbim bize söylemek istediklerinin tümü kendi sözünde kutsal kitapta tamamlanmıştır ve bitmiştir. Bugün Tanrı bize nasıl konuşuyor? Bugün Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet, eğer bir rüya gördüyseniz, bunu tekrar altını çizeyim, bunun Rabbin size gözüktüğünü asla söylemeyin ve buna da inanmayın. Akşam yemeğinde ne yediğinizi hatırlarsanız, o rüyayı neden gördüğünüzü hatırlayacaksınız. Tanrı günümüzde, altını çizeyim tekrar, bizlerle sözü aracılığıyla konuşuyor. Süleyman kendi zamanında Tanrı sözünün tamamına sahip değildi. Bu yüzden Tanrı ona rüyasında gözüktü ve ne istersen iste sana vereceğim dedi. Süleyman ne isteyecekti? Herhangi bir şey isteyebilir. Bilge bir seçim yapması, Tanrı kendisine bilgelik vermeden önce belirli ölçüde insansal bilgeliğe sahip olduğunu göstermektedir. Rab Süleyman'a istediği her şeyi vereceğini söylediğinde, bence Rab Süleyman'ın birçok eksiklikleri olduğunu ve tamamen ve bütünüyle yetersiz olduğunu görmüştü. Ama dostum, kim böyle şeyler için yeterlidir? Kim Hristiyan hayatını, yani Mesih inancı hayatını yaşamaya yeterlidir? Hiçbirimiz yeterli değiliz. İşin doğrusu Hristiyan hayatını yaşayamayacağımızdır. Ve Tanrı bizlerden onu yaşamamızı hiçbir zaman istememiştir. Kendisi, yani Rabbin kendisi bu hayatı bizim aracılığımızla yaşamak istemiştir. Şimdi Süleyman aracılığıyla bir şey yapmayı istemektedir. Bu kral zenginlik ya da güç isteyebilirdi. Bunun yerine eksikliğinin bilincinde olarak bakınız ne istiyor. Süleyman, kulum babam Davut'a büyük iyilikler yaptın diye karşılık verdi Rabbe. O sana bağlı, doğru, bütün yüreğiyle dürüst biri olarak yolunda yürüdü. Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun. 6. ayet. Süleyman, Davut'un sadece görevini değil, tahtını da doldurmaya çalıştığının farkındaydı. Bu iş için tamamen yetersiz olduğunu görüyordu. Ey Tanrım, ben henüz çocuk denecek bir yaşta, yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. İşte kulun, kendi seçtiğin kalabalık halkın, saylamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. 1. Krallar 3. bölüm 7 ve 8. ayetler. Kendisini deneyim bakımından küçük bir çocuk olarak görüyordu Süleyman. Kendisini bu büyük ulusu yönetmekte yetersiz görüyordu. Günümüzde değerli dostum, yetersizliklerinin bilincinde olmadan Tanrı'ya hizmet etmeye çalışan birçok insan var. Hepimiz Tanrı'ya hizmet etmekte tamamen yetersiziz. Bu gerçeği kabul etmeliyiz ki Tanrı'nın bize yardım edebileceği bir konumda olalım. Yani sürekli olarak öğrenmeye hazır olmamız gerekir. 35 yıldan beri Rabbin sözünü okuyorum, çalışıyorum, öğretiyorum. Bu yorumları yapıyorum. Ama halen öğreniyorum ve öğreneceğim daha çok şey vardır. Çünkü Rabbin sözü bir deryadır. Rab'den öğrenmeye her zaman hazır olmalıyız, istekli olmalıyız ve Rab'bin sözüne karşı bir açlık duymalıyız. Ve bunu yaptığımızda da Rab bize gereken konularda yardımını ve desteğini verecektir. Bu yüzden diyor 1. Krallar 3. bölüm 9. ayette Süleyman peygamber, bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Süleyman, Tanrı'nın halkını yönetmek için sezgi dolu, ince bir yürek, düşünce istiyor. Anlayışlı bir yürek istiyor. Bunu bir an için düşünmek istiyorum. Bizler her zaman Süleyman'ın bilgelik için dua ettiğini söyleriz. Bunun doğru olduğu kesindir ama ne tür bir bilgelik için dua etmişti? Politik bilgelik için dua etmişti. Bir devlet adamı olmanın yeteneklerine sahip olmak için dua etmişti. Bu halkı nasıl yargılayabileceğini, nasıl yönetebileceğini ve büyük ulusal kararları nasıl alabileceğini bilmek istiyordu. Ruhsal anlayış için dua etmedi. Bu çok açık bir şekilde ortaya konulması gereken bir konudur. Süleyman'ın yazmış olduğu Süleyman'ın özdeyişleri ve vaiz kitaplarında bizlere bu dünyada yol gösterecek bilgelik buluruz. Süleyman'ın özdeyişleri, hayata atılmakta olan gençlere verilecek iyi bir kitaptır. Ezgiler Ezgisi, eski deyimiyle Neşideler Neşidesi kitabında ruhsal anlayışı ortaya koyduğu halde ihtiyarlığında putperest karıları onun yüreğini Rab'den çevirdiler. Süleyman ruhsal anlayış için dua etmedi. Süleyman politik bilgelik için dua etti ve Tanrı da ona bunu hayatı boyunca sağladı. Süleyman keşke ruhsal bilgelik için de dua etseydi, Rab'be yakarsaydı. Bakın ne diyor? Bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Görüyoruz değil mi? Süleyman politik bir bilgelik anlayış istedi. Tabii ki Süleyman'ın bu isteği Rabbi hoşnut etti. Tanrı ona şöyle dedi. Madem ki kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin. Ben de bunu sana vereceğim diyor. 1. Krallar 3. bölüm 10-11. ayetlerde. Süleyman bilgece kararlar vermek istiyordu. Bu halkı iyi yönetmek istiyordu. Günümüzde her hükümetin tiksindirici manzarasında kendileri için birer konum elde etmek isteyen bir grup insan görüyoruz. Bir göreve seçilmek istiyorlar. Hepsi bizlere ne kadar harika olduklarını ve ne kadar harika yetenekleri olduğunu anlatıyor. Sorunları çözebilecekleri konusunda bizlere güvence veriyorlar. Biz geleceğiz, yeni bir parti kurduk ve ülkenin bütün sorunlarını çözeceğiz diyorlar. Sonra seçiliyorlar ve aynı tas, aynı hamam devam ediyor. Dostum, şimdiye kadar bazılarımız bu çocukların bizimle dalga geçtikleri sonucuna vardık. Yani bu siyasetçilerin. Bu sadece ülkemize özgü değil, dünyanın her yerinde öyledir. Başa gelen önce kendisini düşünür, kendi yakınlarını düşünür, kendi ya çıkarını düşünür. Çözümleri bilmiyorlar ve bilgelikleri yok. Keşke birisi sahneye çıkıp da bilgeliğim yok, yetersizliklerimi kabul ediyorum ama bana yol göstermesi ve kılavuzluk etmesi için Tanrı'ya güveneceğim, ona yakaracağım dese. Böyle bir şey öylesine şaşırtıcı olurdu ki buna bütün dünya şaşırırdı. Süleyman işte bunu söylemişti ve Tanrı onu bundan ötürü beğenmişti. Bu harika bir adımdı. İstediğini yerine getireceğim diyor Tanrı. İstediğim bu bilgeliği sana vereceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür ne de senden sonrakilerde görülecektir. 12. ayet. Süleyman bizlere bilge bir yönetici izlenimini vermiyor. Süleyman'ın özdeyişleri ve vaiz kitaplarını okuduğunuzda en yüksek düzeyde insansal bilgelik bulursunuz. Tabii ki bu iki kitap da, yani Süleyman'ın özdeyişleri ve vaiz kitapları da Tanrı tarafından esinlenmiş kitaplardır ve kutsal kitabın, Tanrı sözünün ayrılmaz birer parçasıdır. Tanrı'nın Süleyman aracılığıyla en büyük insansal bilgeliği verdiği kesindir ve her iki kitapta da sadece insansal bilgeliğin hayattaki sorunları çözümlemede tamamıyla yetersiz olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 1. Krallar 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Tanrı Süleyman'a diyor, sana istemediklerini de vereceğim. Yaşadığın sürece öbür kralların erişemeyeceği bir zenginlik ve yüceliğe ulaşacaksın. Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen sana uzun ömürde vereceğim. Daha önce belirttiğimiz gibi standart Davut peygamberdir. Bu insansal bir standarttır ve fazla yüksek değildir. Ama doğrusunu isterseniz çok az sayıda o standarda erişilebilmiştir. Tanrı Süleyman'a ne diyor? Yaşadığın sürece öbür kralların, öbür insanların erişemeyeceği bir düzeye çıkaracağım seni. Ama bir şart koşuyor. Eğer Davut gibi, baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen hem ömrün uzun olacaktır, aynı zamanda itaat bereketi getirecektir. Bu eski antlaşmada sürekli olarak bizim önümüze konulan bir kuraldır. Tanrı her zaman bereketlemek istiyor ama koyduğu kural itaattır. Süleyman uyanınca bunun bir rüya olduğunu anladı. Sonra Yeruşalim'e gitti, Rabbin antlaşma sandığının önünde durup yakmalık ve esenlik sunuları sundu. Ayrıca bütün görevlilerine de bir şölen verdi diyor 15. ayette. Yakmalık sunular ve esenlik sunular. Rab İsa Mesih'e işaret eder değerli dostum. Yakmalık sunu İsa'nın kim olduğunu bildirir. Esenlik sunuları İsa'nın çarmıhta kanını aktarak Tanrı ile barış yapmamızı sağladığından söz eder. O kendisi kim olduğundan ötürü bizleri Tanrı ile doğru bir ilişkiye götürebilir. Onun kanının dökülmesi yani İsa Mesih'in günahlarımızın verdiği suçluluğun kaldırılmasını olanaklı kılar. Bu bölümün son kısmında Süleyman'ın bilgeliğinin ortaya konuluşunu görüyoruz. Gerçek bir soruna akıllıca bir çözüm getirmektedir. İki tane kadın vardı. İkisi de fahişeydi ve ikisinin arasında bir çocuk vardı. Her ikisi de çocuğun kendisine ait olduğunu söylüyordu. Konuyu Süleyman'a getirdiler. Şimdi siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz? Gerçek annenin hangisi olduğunu siz nasıl bulurdunuz? Belki de günümüzde annenin kim olduğu bilimsel bir yöntemle saptanabilirdi ama Süleyman'ın önünde böyle bir seçenek yoktu. Süleyman kadınlara, her ikiniz de çocuğun kendinize ait olduğunu söylediğiniz için her ikiniz de çocuğun yarısını alabilirsiniz dedi. Çocuğun annesi olmayan ve çocuk için içinde sevgi taşımayan kadın belli ki gerçek anneye diş biliyordu ve tabii çocuğu ikiye kesin dedi. Ancak gerçek anne hayır hayır bunu yapmayın, çocuğu ona verin dedi. Süleyman çocuğun hayatını kurtarmak için ondan vazgeçmeye razı olan kadının onun gerçek annesi olduğunu anladı. Kralın verdiği bu kararı duyan bütün İsrailliler hayranlık içerisinde kaldı. Herkes adil bir yönetim için Süleyman'ın Tanrı'dan gelen bilgeliğe sahip olduğunu anladı diyor 1. Krallar 2. bölüm 28. ayette. Bu Süleyman'ın hükümranlığı sırasında verdiği bilgece kararlara sadece bir tek örnektir. 4. bölümde Süleyman'ın krallığı doruğuna ulaşır. Krallığının özellikleri barış, huzur ve refahtı. Barış ve huzur hepimizin sahip olmayı arzuladığımız şeylerdir, öyle değil mi? Bence Davut bir savaş adamı, bir cengaverken Süleyman'ın bir barış prensi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Süleyman ve krallığında yaşayan kişilerin tadını çıkarttığı barış zamanı bir savaş adamı olan Davut'un yaptıklarının sonucuydu. Bunun bizim için ruhsal uyarlamaları vardır. Bizler Tanrı duygusal olduğu için günahı bağışladığını düşünürüz. Tanrı günahı böylesine alçak bir düzeyde bağışlamaz. Bir savaş savaşıldı dostlarım ve çok büyük bir kurban sunuldu. Günahların bağışlanmasına sahip olalım diye kan döküldü. Rab İsa Mesih çarmıhta döktüğü kanla barış yaptı. Barışa sadece onun kanı aracılığıyla girebiliriz, sahip olabiliriz. Süleyman bütün İsrail'in kralıydı. Görevleri ise şunlardı: kahin Sadoko'nun oğlu Azarya, yazmanlar Şişan'ın oğulları Elihoref ve Ahiya, devlet tarihçisi Ahilut oğlu Yehoşafat, ordu komutanı Yehoyada oğlu Benaya, kahinler Sadok ve Evyatar, başvali Natan oğlu Azarya, kralın özel danışmanı Natan oğlu kahin Zavut, saray sorumlusu Ahişar, Angaryacıların başı Avdoğlu Adoniram. 1. Krallar 4. bölüm 1-6 ayetler arası. Bu bölümün ilk birkaç ayetinde Süleyman'ın görevlilerinin bir listesi verilmektedir. Belli ki bazıları Davut'un oğullarının oğullarıydı. Bu da onların Süleyman'ın kuzenleri olduğu anlamına geliyordu. 5. ayette Azarya'dan söz edilmişti. bu adam ya Davut'un oğlu Natan'ın ya da peygamber Natan'ın bir oğludur. Süleyman'ın İsrail'de 12 bölge valisi vardı. Bunlar kralın ve sarayın yiyecek içecek gereksinimini karşılardı. Bir vali yılda bir ay bu gereksinimleri karşılamakla yükümlüydü diyor 7. ayette. Süleyman'ın 12 tane bölge valisi vardı. Her biri İsrail'in bir oymağındandı. Bu kişiler kralın ve ev halkının ihtiyaçlarını sağlamakla görevliydiler. Bu Süleyman'ın vergileme yöntemiydi. Yahuda ve İsrail halkı kıyılardaki kum kadar kalabalıktı. Herkes yiyip içip sevinç içerisinde yaşıyordu. Süleyman Fırat ırmağından Filist'e oradan Mısır sınırına kadar bütün ülkelere egemendi. Bu ülkeler Süleyman'ın yaşamı boyunca ona haraç ödeyip hizmet ettiler diyor 1. Krallar 4. bölüm 20-21. ayetlerde. Bu gerçekten zenginlik ve barış dolu bir zamandı. Savaşlar bitmişti. Herkes için yeteri kadar vardı ve bu dostum, bu yeryüzüne gelecek olan krallığın, milenyum yani bin yıllık krallığının sadece küçük bir gölgesi, kısa bir ön izlemesidir. Dan'dan Berşava'ya kadar Yahuda ve İsrail halkının her bireyi Süleyman'ın yaşamı boyunca kendi asması ve incir ağacı altında güvenlik içerisinde yaşadı diyor 25. ayette. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç şey vardır. Bu bir güvenlik ve emniyet dönemiydi. Bu günümüzde sahip olmadığımız bir şeydir. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrımız Yeşaya aracılığıyla. Ama barış prensi geldiğinde yeryüzüne barış getirecektir. Bu Mesih'tir. Süleyman'ın zamanında herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında oturuyordu. Bu da bize birisinin bir köşkte, diğerinin ise bir çöplükte oturmadığını anlatıyor. Herkesin kendi asması, kendi incir ağacı vardı. Herkes kendi evinde rahat bir yaşam sürüyordu. Süleyman'ın hüküm sürdüğü bütün zaman içinde Dan'dan Berşava'ya kadar yani kuzey sınırından güney sınırına kadar durum böyleydi. Süleyman'ın savaş arabalarının atları için 40 bin ahırı ve 12 bin atlısı vardı diyor 26. ayette. Bu ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. At bir savaş hayvanıydı o dönemlerde ve Tanrı çok fazla atları olmasını yasaklamıştı. Tanrı krala atlarının ve karalarının sayısını arttırmaması için özel bir buyruk vermişti. Kral çok sayıda at edinmemeli, daha çok at satın almak için halkı Mısır'a göndermemeli. Çünkü Rab size bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz dedi. Süleyman hem atlarının hem de karlarının sayısını arttırdı. İsrail'in her yerinde ahırları vardı. Bu ahırlar en az 450 atı barındıracak büyüklükteydi. İkinci Tarihler 9:25'te atlar için 4000 tane ahırı olduğunu söyler. Süleyman'ın Tanrı'nın bilgeliğine aykırı olarak atlarının sayısını arttırdığı kesindi. Şimdi bizlere Süleyman'ın bilgeliği hakkında bir şey söylenmekte. Tanrı Süleyman'a bilgelik, derin bir sezgi, kıyılardaki kum kadar anlayış verdi. Süleyman'ın bilgeliği bütün doğuluların ve Mısırlıların bilgeliğinden daha üstündü. 1. Krallar 4, 29-30. Doğu, bilgelerin geldiği yerdi. O, Ezrahlı Atan, Mahol'un oğulları Heman, Kalkol ve Darda da içinde olmak üzere herkesten daha bilgeliydi. Ünü çevredeki bütün uluslara yayılmıştı diyor 31. ayette. Bu ayette 4 ünlü bilgeden söz edilmektedir. 3000 özdeyişi ve 1500 ezgisi vardı. Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercan köşkü otuna kadar bütün ağaçlardan söz ettiği gibi hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıklardan da söz edebiliyordu diyor 32-33. ayetlerde. Süleyman'ın 3000 özdeyişi olduğu söylenmektedir. Kutsal kitapta kayıtlı olanların sayısı sadece birkaç yüzdür. 1005 ezgi yazmıştı. Gerçek bir ezgi yazarıydı o. Günümüze sadece bir tane ezgisi kalmıştır. O da Neşideler Neşidesi. Yani yeni çevresiyle Ezgiler Ezgisi diye bilinen ezgidir. Süleyman ağaçlar ve çalılarla ilgili bir biyoloji dalında uzmandı. Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercan köşk otuna kadar bütün ağaçlardan söz edebiliyordu. Mercan köşkü otu kayalık yerlerde yetişen gösterişsiz bir bitkidir. Süleyman aynı zamanda bir zoologtu da, yani hayvanlardan söz edebiliyordu ve kuşlardan da söz ettiği için de bir ornitologtu. Yani hayvanlar iliminin kuşlar bölümü. Sürüngenlerden ya da böceklerden söz ettiği için de entomologtu. Balıklardan söz ettiği için de bir balık bilgisi uzmanıydı. Bu şeylerden söz edebilmesinin nedeni bu konuları etüt etmiş, çalışmış oluşu ve bu alanlarda bir otorite oluşuydu. Belli ki bu bilimlerin başlangıcıydı. Süleyman bu şeylerle ilgileniyordu. Süleyman'ın bilgeliğini duyan dünyanın bütün kralları ona adamlarını gönderirdi. Bütün uluslardan insanlar gelir, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlerdi diyor 1. Krallar 4:34'te. Süleyman bilgeliğiyle bütün dünyada ünlü oldu ve birçok insan onu dinlemeye geldiler. Yazmış olduğu özdeyişlerinden bazılarına Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında sahibiz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bu özdeyişler yetişkin hayatına atılmakta olan her genç için çok yararlıdır. Genç bir adama yaşamda ve iş hayatında yol gösterecek bazı özdeyişler vardır. Gördüğünüz gibi Tanrı bizimle konuşurken gayet pratik konuları da ele alır. Bizimle günlük hayatımızın ayrıntılarına inip ticaret ve kanun alanlarında ve sosyal toplantılarda yol gösterir. Süleyman'ın özdeyişlerinde bizlere yaşam için bazı yol gösterici ilkeler verilmiştir. Bir gencin Süleyman'ın özdeyişlerini izleyerek Hristiyan olabileceğini söylemiyorum ama hayatı için harikulade bir kılavuzu olacağından eminim.